Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. Sizleri TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından selamlıyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Hepinize merhaba. Abdülhak Şinasi Hisar, nesir sanatının önde gelen ustalarından. Ancak Abdülhak Şinasi Hisar'ı çok kişi nekre tabiatından tanımayanlar da fevkalade güzel eserlerinden tanır. Abdülhak Şinasi Hisar bir İstanbul aşığıdır, bir Osmanlı meftunudur. Eserlerinde mutlaka çocukluğunda yaşadığı İstanbul'un, Boğaziçi'nin, İstanbul semtlerinin güzelliklerini, pitoresk havasını yansıtmaya çalışır. Evet, bu hafta sizlere Abdülhak Şinasi Hisar'dan Boğaziçi hatıraları nakletmek istiyoruz. Evet, Boğaziçi medeniyeti, Abdülhak Şinasi Hisar. Asrın yani 20. asrın ilk senelerinde Boğaziçi en çok hatıra getirdiği eski Venedik gibi güya bir göl tarzında kendi üstüne kapanmış, kendine mahsus birçok adetleri, aletleri, zevkleri olan büsbütün hususi bir alem, hususi bir dünyaydı. Barındırdığı birçok ananeler kendine has tabiatının hususiyetlerine katılarak ona bazı kısımlarıyla eş bulunduğu İstanbul medeniyetinden bile ayrılan hususi bir medeniyet kurmuş olurdu. Boğaziçi medeniyeti İstanbul medeniyetinden ayrıydı yani. Her sene zamanı gelince İstanbul'un birçok semtlerinden Boğaz'ın birçok mahallelerine göçler başlardı. Boğaziçi'nin kenarına yapılmış, hala kısmen olsun eski erkan sedirleri, kerevetler üstüne şilteler ve keçeler üstüne yer minderleri gibi eski eşyalarla döşenmiş geniş gönüllü yalılara göç edilirdi. Boğaz içinde bilhassa sularla ziyaların, ışıkların oyunları esrarlı bir canlılıkta idi. Yalıların boğazı seyretmeye ayrılmış ön odalarında sulara çarpan ışıkların İçeriye sıçramış akisleriyle birdenbire oda duvarının bir parçası, bir vücudun derisi gibi ürpermeye, başınızın üstünde, tavanda bir nehir altın sularıyla akmaya başlardı. Karada temelleri üstünde sabit duran yalılar, sularda baş aşağı, temelleri havada yüzmeye koyulurlardı. Yosun kokulu kayıkhaneler, denizin mırıldanan sularını, yalının bir zemin kat odasının ta altına getirirlerdi. Burada yalıların seyyar birer parçası, birer yavrusu gibi olan kayıklar, sandallar, kikler, gezintileri, özler gibi bekleşirlerdi. Böyle hususi kayıkları olmayanlar için de iskele başlarında, boğaz içinde, Venedik'te olduğu gibi arabaların yerini tutan ve ikide bir de öteye beriye gitmek için binilen kira sandalları, kira kayıtları bulunurdu. yerlerde deniz kenarında yalıların önlerinden geçen yollar kendilerinin daracık ve hususi ahşap rıhtımlarıydı. Yalının kayıkhanesi önünden bitişik bir yalının rıhtımına altı desteklenmiş bir tahtanın teşkil ettiği küçücük köprüden geçilirdi. Bir sahil, karşıki sahile bir bahçe manzarası gösterir. İçlerinde oturanların konuşa konuşa bu sahilleri, bu suları seyrettikleri şirket vapurları İstanbul'a gidip gelirken boğazın seyrine mahsus seyyar salonlara benzer. Köyler arası birbirleriyle buluşmak isteyenler için zikzak vapurlar işler. Vapurlar boğazdaki burunların önünden geçerken işaretçiler bunlara kırmızı bayraklar açarak yol gösterirler. Her gün İstanbul'a inip esnafın ve mahalle halkının şehirden toptan aldıklarını taşıyan ve kocaman küreklerinin her birini ve kayıkçının iki eliyle tuttuğu ve ayağa kalkıp yavaş yavaş oturmak suretiyle çektiği 5-6 çifte gedikli pazar kayıkları gider gelirdi. Süslü, hususi birçok çatanalar geçerdi. Tarihten evvelki acayip şekilli mahluklara benzeyen yelkenliler kahraman edalarıyla gelirdi. Yalıların rıhtımlarına yanaşırdı. Sadece onlara mevsimlik meyvelerini, senelik soğanlarını, kışlık odunlarını ve kömürlerini getirirlerdi. Yalıların önlerinden daha nice kayıkları geçer, işlerindekiler sattıklarını kendilerine mahsus şivelerle, seslerle bağırarak, efendim balıkçılar henüz canlı balıklarını, mısır satanlar henüz kazanda kaynayan mısırlarını, dondurmacılar tenekelerinde donan dondurmalarını methederlerdi. İkindi sularında hanımlar ve beyler için sandalla gezintiler mutat bir şeydi. Cuma ve pazar günleri küçük su, göksu, kalender, çubuklu gibi ince saz yerlerine, mesirelere denizden gidilirdi. Akıntı burunlarına gelindiği zaman böyle sandalların geçmesini bekleyen bir yedekçi karadan onlara bir ip atardı ve ucunu omuzuna alıp yürüyerek kayıkları çekerdi. Böylece bu hayatta suların ve üstündeki nakil vasıtaları olan kayık, sandal ve vapurların ehemmiyeti görülmektedir. Karaya çıkıldığı zaman eski, daracık, yamru yumru, lezzetli bir meyve gibi yavaş yavaş olgunlaşmış, bazı yerleri belki çürümeye yüz tutmuş, o kadar yosunlaşmış, tadı o kadar taşmış, uslanmış halli, yüksek duvarlı, asırlık ağaçlı, derin şiirli ve arada bir duvarın, karşıki duvarın omuzuna uzattığı bir kolu andıran köprülü görünüşleri, yüzleri akrabalarımızın yüzleri, gözleri gibi muhabbetli manalar almış, eski tarihimiz içinden gelen yollar, geçen yolcuyu, Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı gibi İstanbul'un fethinden eski bir mahalleden alır, onu yalnız Körfez, Kanlıca gibi, Balta Limanı, Emirgan gibi diğer bir eski mahalleye değil, eski tarihimizin de içine götürmüş olurdu. Geçen yelkenlilerin isterlerse halatlarını takarak konaklayabilmeleri için iki sahil boyunca rıhtımın müsait olduğu noktalara hayrat olarak dikilmiş yuvarlak taşlar vardı. Önlerinden geçilen mezarlıkların ayakta duran sadık bekçileri, hisli, içli, yüksek ve güzel selviler başlarının titreyen uçlarıyla teessürlerini söylerlerdi, ahirete boyun eğerlerdi. Sağa ve sola sapılınca korulardaki kalbimizin bizi hayatla barıştıracak yollarını insanlardan iyi bilen ihtiyar ağaçlar kendilerine gelenlere ağuş açar, kucak açar. Onlara muhtaç oldukları teselliyi gölge, koku ve sükut halinde bol bol sunarlardı. Boğazın kendine mahsus mahlukatı da vardır. Kanatlaşmış köpükler gibi sulara konup kalkan çiğ sesli beyaz martılar. Önünüzde suya batıp kaybolarak ta uzakta meydana çıkan kara bataklar. Denizin ortasından havaya atlaya atlaya yüzerek geçen neşeli yunus balıkları. Boğazın üstünde ancak kanatları suya değmeyecek kadar alçaktan ve birbiri ardından sıralanmış uzun bir zincir halinde uçan ve saldıkları gölge sularda sabit bir şerit halinde uzayan yelkovanlar. Yalıların alt kat direklerinden birinin üstünde yuva yapmış, öteye beriye aceleyle uçup gelen tiz ruhlu, tiz sesli kırlangıçlar. Geceler gelince fenerlerde Anadolu sahilinin kırmızı ve Rumeli sahilinin yeşil gözleri açılıp kapanmaya, parlayıp sönmeye başlar. Geceleri kayık ve sandalların döşemelerini ıslatan rutubet içinde gezerken bazen sular üstünde çalı çırpı tutuşturarak suları tutuşturmuş sihirbazlara benzeyen ateş balığı avlayan balıkçılara rast gelinir. Bazen gecelerin koynunda menekşe rengini alan titrek sular üstünde garip bir füsun ile dökülmüş ışıktan bir servinin serildiği ve titreşerek parıldadığı görülür. O zamanlar Boğaziçi'nin kendine mahsus ıstılahları, tabirleri bile vardı. Mesela mehtap demek, mehtaplı bir gecede, Boğaziçi'nde dolaşan bir kayıkta, bir ince saz takımı peşinden onu dinleyerek yapılan gezinti demekti. Valdepaşa'nın mehtabı demek, bu ince saz alemini Valdepaşa'nın tertip ettiğini, yani Mısır Hidivi'nin annesinin tertip ettiğini söylemek demekti. Bebek'te onun yalısı vardı, şimdi Mısır konsolosluğudur. Mehtapçılar demek de bu gezintiye katılanlar demekti. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler demişler. Biz de bu yalı, bu kayık, bu Boğaziçi hayatını o kadar tabii bulurduk ki bunların hususiyetleriyle alakalanmak hatırımızdan geçmezdi. Fakat birkaç şehir cesametindeki, genişliğindeki İstanbul'un başka semtlerinden bize misafir gelmiş akrabalarımız, bizim mesela mehtapta denize çıkarak Boğaz'da bir ince saz takımı arkasından dolaşmak gibi adetlerimizin birçoğunu esrarlı bulurlardı. Kendileriyle beraber mehtaba çıktığımız geceler, kayığın döşemelerini ıslatan rutubetten hastalanacaklarını zannederlerdi. İncecik kayığın devrileceğinden korkarlardı. Bu tılsımlı ışıklar içinde, esrarlı bir haz ile mırıldanan suların üstünde, kendilerini bir nevi periler diyarına girmiş sanarlardı. Ve belki de bu güzelliğin kendilerini çarpacağından korkarlardı. O zamanlarda Boğaziçi'ndeki haremli selamlıklı eski sarayların, eski büyük bükela yalılarının, eski büyük korularda gizlenen köşklerin, limondukların, serlerin, kameriyelerin birçokları yıkılmış, yıkılmaya yüz tutmuş, Yıkılmış birçok yalılarında ancak harabeleri ve hatıraları kalmış yahut kalmamıştı. İçlerine artık bir daha dönmeyecek, geçmiş servet ve saadetlerin hülya ve hatıraları titen eski birçok yalılar ve köşklerse, büyük hülya mahlukları ve sükût mabetleri gibi, şimdi ince sazları ve sözleri susmuş olmakla beraber yine yerli yerindeydi. Gerçi çaresizliğin, imkansızlığın doğurduğu bakımsızlık ve sefalet eski tabiatların, eski adetlerin birer ifadesi olan yüksek ve kıskanç duvarları aşarak bu duvarlarda zamanın eskitip aşındırdığı ve açılmasını güçleştirdiği ahşap ve harap kapılardan girerek yabani otlar gibi birçok koruları, köşkleri kucaklıyordu. Birçok yalıları alt katlarından sarıyordu. Akrabalarımız da bunların içinde oturanları görmeye gittikçe, çocukluğumuzun neşesiyle içlerinde koşup oynadığımız bütün bu büyük yalıların alt katlarında taşlıkların ve sofaların hep böyle harap olmaya yüz tutmuş, mermer kurnalı çeşmelerin muslukları kırılmış, suları kırılmış, kurumuş, eşyaları kaldırılmış, hasırları eskimiş, sofalarla odaları daima birbirinden ayıran birer ikişer yayvan basamakların tahtaları çürümüş, ceviz dolaplarında kuyruklu saatleri geçmiş bir zamanda durmuş, bütün bu alemi tozların bürümüş olduğunu görürdük. Artık tedavilerine imkan olmayan bu yalılar, ölüme razı olmayan bütün vücutlar gibi bilinmez neyi, bilinmez şeyleri bekliyorlardı. Bu eski yalıların birçoklarının görünüşlerinde, yüzlerinde artık ihtiyarların o için için durgun, dalgın, fersiz, giriş getirir gibi hep maziyi sayıklayan, devirden arta kalmış, şikayetli, somurtkan, ölgün yüzlerinde ve gözlerindeki manalar peydah olmuştu. Bunlar belki köklerinden başlayarak için için kurumaya yüz tutmuş, o susuz kalmış, ihtiyarlamış, ömürlerini ikmal etmiş ağaçlar gibi ta temellerinden sızlayarak için için göçmeye koyulmuşlardı. Fakat biz onların yorgun ve durgun bile olsa muntazam ve heybetli hallerini görüyorduk. Muhakkak ki bunların içlerinden çürüdüklerini hissedemiyorduk. O zamanlar gözlere çarpan bu gizli göçüş değildi. Bu yalıların daha birçokları harap olmamıştı. Önlerindeki rıhtımlar bozulmamıştı. Bahçelerindeki süslü parmaklıklar kaldırılmamıştı. Saksıları kırılmamıştı. Çiçekleri solmamıştı. Mezarlıklardaki serviler ve korulardaki ağaçlar kesilmemişti. Eski daracık yolların belki Fatih zamanından beri birikmiş şiiri uçmamış. Gece açık mezarlıklarda sabit ateş böcekleri gibi fenerleri içinde yanan mumlar sönmemişti. Yüksek duvarlar dökülmemişti. Bunların hepsi de daha ayakta, sıra sıra, yan yana, omuz omuza yerli yerindeydi. Bahar gelip birçok ağaçlar yeşil, beyaz, pembe renklere bürününce, erguvanlar kırmızı alevlerini tutuşturunca, boğazın nazlı çiçekleri kokularını havaya katıştırınca ve bahar mavimtırak akşamların nazarlarından gönüllere süzülünce, bütün bu cennet diyarı, bütün Boğaziçi ta Salı Pazarından Fındıklı'dan Rumeli Feneri'ne ve Harem İskelesi'nden Salacak'tan Anadolu Feneri'ne kadar birçok yangın yerleri, birçok harabeler saklamakla beraber ekseriyeti itibariyle yalı, rıhtım, bahçe, çiçek, yol, ağaç, kayıkhane, kayık, duvar, parmaklık, iskele, merdiven. Hülasa saatlerce süren bir mesafede hala büyük bir refah hissini veren, dünyanın belki en geniş olduğu gibi en güzel demek emsalsiz bir caddesi sayılabilecek muntazam ve muhteşem bir mamure halindeydi. O zamanki Boğaziçi'nin turizm idaresi yoktu fakat turistleri çoktu. Türk asıllı Mısır Hidivi'nin Mısırlılar dediğimiz milyoner ailesinin bir hayli azaları her yazı geçirmek için mutlaka Boğaziçi'nin muhtelif mahallelerindeki yalılarına gelirlerdi. Avrupa müthiş rekabetiyle İstanbul ve Boğaziçi'ni bu Müslümanların gözlerinden daha düşürmemişti. Boğaziçi ahalisinin Müslüman olmayan unsurları içinden o zaman Boğaziçi ananelerine, zevklerine, hülasa Boğaziçi medeniyetine iştirak edenler de çoktu. Boğaziçi köylerinin bir hailesinde büyük Ermeni aileleri vardı ve onların tamamen Alaturka yalıları vardı. Bu ailelerin en genç azaları da Boğaziçi'ndeki zevke, bu zevkli hayata iştirak ediyordu. İnce saz ustalarının birçoğu Müslüman olmayan sazende ve hanendelerdi. İnce saz alemleri bu Ermeni yalılarında da tertip olunurdu. Müslüman olmayanlar o zaman milli kültürümüzün daha ziyade tesiri altında idiler. Değerli dinleyiciler, eski büyük yalılar Osmanlı İmparatorluğu'nun küçücük birer minyatürü gibiydiler. Burada her milletten adamlar yalının müşterek hayatından istifade ederlerdi. Dadı Çerkes, bacı Zenci, hizmetçi Rum, evlatlık Türk, sütnine Melez, kahya kadın Rumelili, ayvaz Ermenil, aşçı Bolulu, hamlacı Türk veya Rum, harem ağzı Habeş, bahçıvan Arnavut olurdu. Müslüman, Hristiyan, bu unsurlar bu çatı altında toplanarak imparatorluk içindeki anlaşmayı ve anlaşamamazlığı ve yaşayışı burada da devam ettirirlerdi. Böyle büyük yalıların adeta ana vatanın artık koruyamadığı uzak ülkeleri, müstemleke sayılabilecek bakımsız yerleri bulunurdu. Bazılarının selamlık dairelerinin dışında, tavuğun yanındaki civcivler gibi ayrı bir çatı altında belki bir tek odadan ibaret istirahat köşkleri, sık ağaçlar içinde, ayrı iklimler içinde gibi unutulmuş, kendi hallerine terk edilmiş serler, limonluklar, kameriyeler olurdu. Bunların kendilerine mahsus nebati hayatları yavaş yavaş sahipsiz kalmış bir hayvanın talihi kadar olsun müessir görünürdü. Yalıların kendi işlerinde bile artık daima boş kalan, hiç kullanılmayan yerleri vardı. Hiç kullanılmayan köşeleri vardı. Mesela alt katlarında selamlık ve harem taşlıkları, sofaları, lüzumsuz oldukları için kapıları bile açılmayan odalar, ihmalden ve bakımsızlıktan harap ve hatta belki viran yerleri de olurdu. Kayıkhanelerin nihayetlerine doğru denizin muttasıl ıslatarak çamurlattığı yosunlu topraklar yalının hasta bir noktası gibi kalırdı. Yalılarda hatta sahiplerinin hiçbir gün bile girmemiş bulundukları nice yük odaları, oda gibi büyük kilerler, ayak yolları vardı. Boğaziçi'nin Rumeli ve Anadolu sahillerindeki bütün yalıların sahiplerinin burada herkes tanırdı bu sahipleri. Beyler birbirlerinin servetlerini, nüfuzlarını, rütbelerini, kabiliyetlerini, adetlerini bilirdi. Çoğu gıyaben olsun birbirini tanırdı. Bu hanımların, bu beylerin en çokları kendi haklarında fısıldanan rivayetlerle alakalanmakla beraber yine birbirlerini takdir etmekten geri kalmazlardı. Hepsi de karşılıklı bir iyilik, bir terbiyeden istifade ederlerdi. Bu müşterek duygu, bu müşterek anlayış birçok zevkleri birleştirirdi. Bir topluluk, bir cemiyet hissi meydana getirirdi. Bir medeniyet demek, bir takım mefhumlarla beslenen imanın, inancın, yani bir takım maneviyatın yeryüzünde maddeten gerçekleşerek varlıklarını bütün insanların görüp anlayabilecekleri şekilde meydana koyan bir teknik, yani bir takım maddiyatla birleşmesidir. Maddi ve manevi varlıkların hususi bir ahenkle birleşmesine medeniyet diyoruz. Bunun içindir ki medeniyet yalnız bir çalışma değildir, aynı zamanda bir dinlenme. Yalnız bir didinme değil, aynı zamanda bir kendi kendini dinlemedir. Yalnız bir ifade değil, aynı zamanda bir güzelliktir. Bir takım güzelliklerin ihtiyacı, vuslatı ve bütünlüğüdür. Medeniyet dediğimiz bütün bu şeylerin imtizacıdır. Bütün bu usuller, bu adetler o kadar eski ve adeta ezeli bir zevkle karışarak o kadar maddeten mevcut bir hal almışlardı ki, kadınların ve erkeklerin remiz anlayan gözleri, yani leptemeden leblebi anlayan gözleri, bu güzelliklerin birer zerresini bile kaçırmazlardı. Bu tiryakiler, Boğaziçi zevkinin her yudumunun zevkini, keyfini çıkarırlardı.
Osmanlıyız biz, Osmanlıyız biz, Osmanlıyız biz, Osmanlıyız biz. nice bu din Mohaç'ta.
Mehterler çalınca hünkârın başta, ester Babuka nice bu din Mohaç'ta.
Atamın izi var toprakta taşta, aslı Türk nesli Türk Osmanlıyız biz.
Atamın izi var toprakta taşta, aslı Türk nesli Türk Osmanlıyız biz.
Ne büyük kumandan ne büyük asker diyerek yüceltmiş en son peygamber. Şehitlik peşinde koşmuş her asker, aslı Türk nesli Türk Osmanlıyız biz.
Şehitlik peşinde koşmuş her asker, aslı Türk nesli Türk Osmanlıyız biz. Osmanlıyız biz, Osmanlıyız biz, aslı Türk nesli Türk Osmanlıyız biz. Osmanlıyız biz, Osmanlıyız biz.
Değerli dinleyiciler, şimdi de yine bir başka Boğaziçi hatırasına. 18. yüzyılda Boğaziçi'nde sefarethanelere dönüyoruz. Hatıranın sahibi Haluk Şehsuvaroğlu'dur. Haluk Şehsuvaroğlu da programımızı devamlı dinleyenlerin tanıyacağı bir isim. Sık sık eski İstanbul'a dair hatıralarını sizinle paylaştığımız bir insan. Evet, Boğaziçi'nde sefarethaneleri anlatıyor Haluk Şehsuvaroğlu. Boğaziçi kıyılarında ecnebilerin ilk oturmaya başladıkları köyler Büyükdere ve Tarabya'dır. Tarabya hakkında bize az da olsa bilgi veren kaynaklardan biri Evliya Çelebi seyahatnamesidir. Evliya Çelebi'nin verdiği bilgilerden öğrendiğimize göre 16. asır başlarında bu kıyılarda yalnız bir balık dalyanı varmış. Sultan II. Selim bir deniz tenezzühünde gezintisinde bu dalyana uğramış, çeşit çeşit balıklar tutturup sahilde sık serve ağaçlarının gölgesinde bunları pişirtip zevkü sefa eylemiş. Sonra da o yere Tarabya adıyla bir kasaba ve kendine mahsus bir de çemenzar sofa bina ve inşa olunmasını Vezir-i Azam Sokullu Mehmet Paşa'ya ferman eylemiş. Çemenzar sofa küçük bir bahçe köşküdür. Sokullu Mehmet Paşa hem meşhur sadrazam hem padişahın damadıdır. İşte ondan sonra bu kasaba yapılmış ve mamur olmuştur. 17. asırda Evliya Çelebi Tarabya'yı bir İslam mahallesi, bir camii ve 7 mahalle Hristiyan vardır. Ama mezkür dalyan yeri ve ol selvilik halen gümrük emini Ali Ağa'nın yalısıdır. Bundan büyük sahil sarayı yoktur, hamamı ve başka imareti de yoktur diye anlatıyor. Bu surette 17. asırda Tarabya'nın öbür Boğaziçi köylerinden daha sönük bir halde bulunduğunu öğreniyoruz. Boğaz'da Türklerin oturduğu diğer köyler bu asırda çok tamir edilmiş, çok imar edilmiş idi. Bu köylerde birçok ve büyük yalılar, camiler, hamamlar, çarşılar ve güzel bahçeler vardı. Büyükdere ve Tarabya kıyıları 18. yüzyılın başlarından itibaren Batılıların, ecnebilerin rağbet ettikleri ve oturmaya başladıkları iki köy haline geldi. Bu asırda bu köylerde Türk içtimai hayatından ayrı bir hayat tarzı kuruldu. Buranın yerli Rumlarıyla sefaret memurları arasında münasebetler peyda oldu. Yerli Rumlar, ecnebilerin, Avrupalı ecnebilerin içtimai hayatlarına karıştılar. Koca Ragıp Paşa zamanında İstanbul'da bulunan ressam Favre, Rum ev hayatına, Rumların kıyafetlerine dair resimler yaptı. Yine o tarihlerde Fransız şairi André Chenier de Tarabya'da oturuyordu. Madame Chenier, devrin sosyal hayatını göstermesi bakımından mühim olan Rum Mektupları adında bir kitap kaleme almıştır. André Chenier, Fransa ihtilalinin önde gelenlerinden birisidir. Sonra Fransa'ya gitmiştir. 18. asır sonlarında bir Bostancıbaşı defterine göre Tarabya'da çok ki yalıları anlatıyor Bostancıbaşılar. Rum vazifesi budur. sahil güvenlik görevlisi olduğu için Kalender Kasrı'ndan sonra sabık kapı ketüdası Pipo Zimmi'nin yalısı. Zimmi gayrimüslim vatandaş demek. Sonra sabık Eflak Voyvodası Mihalaki Bey'in yalısı. Eflak bugünkü Romanya'nın adıdır. Voyvoda da oranın amirine verilen isimdir. Yani Romanya valisi Mihalaki, ki onlar Rum asıllıdır o zamanlar için. Sonra Kürkçü Yolaki Zimmi'nin yalısı. Kürkçü İskerlet Zimmi'nin hanesi. Adı geçenin karındaşı Ligor Zimmi'nin hanesi. Kürkçü Mihalaki Zimmi'nin evi. Maktul Eflak Bey yeğeni Halilesi'nin, yani hanımının yalısı. Diğer maktulün Halilesi'nin yalısı. Sabık derya tercümanı İstefenaki Zimmi'nin yalısı. Çuhacı İskerlet Zimmi'nin evi. Kassandra Nasrani'nin yalısı. İstibar Todoraki Zimmi'nin yalısı. Katreniçe Zimmi'nin yalısı. Cerrah Konstanti Zimmi'nin yalısı. Balıkçı Yanko Zimmi'nin evi. Bakkal Panayot Zimmi'nin evi. Tarabya Mescidi Şerifi. Kurbunda 7 bağ, yani yakınında 7 tane İslamlara ait evler. Sonra Kayıkçı İstefan Zimmi'nin evi. Terzi Yorgak Zimmi'nin evi. Despot Karıntaşı Esnak Zimmi'nin evi. Boyar İstirakioğlu'nun evi. Roman soylusudur boyarlar. Kürkçü Teorahi eşinin evi. Tabip Razi Zimmi'nin evi. İskelebaşı kulluk yeri. Cerrah Manolaki Zimmi'nin evi. Papaz Despot Zimmi'nin evi. Yanko Zimmi'nin evi. Yortar Zimmi'nin evi. Azmerde kızı Nasraniye'nin yalısı. Nikolaki evi. Yanko Zimmi'nin yalısı. Cevahirci Aslan Zimmi'nin yalısı. İskarlet Voyvoda'nın oğullarının boş arsası. Aleksan Bey'in damadı Manol yalısı. Eflak Voyvoda'sı Aleksan Bey'in yalısı. Böyle gidiyor. Aynı Bostancıbaşı defterine göre Büyükdere arasında İngiliz sefareti tercümanı Gaflaki, Venedik sefareti tercümanı Radi, İngiliz bezirganı, İngiliz baş tercümanı Lizali ve İspanyol sefareti baş tercümanının evi bulunuyor. Görülüyor ki çoğu ecnebi ve zimmilerdir. 18. asır sonlarına doğru Tarabya'da Fransız sefirinin yalısından başka İsveç ve Napoli sefirlerine mahsus yalılar da vardı. Madame Chenier'in mektupları gibi İsveçli seyyah Bjørnstol'un mektupları da Tarabya hayatını, o zamanki Tarabya hayatını tasvir eder. Yine bu tarihlerde Büyükdere'de Danimarka Maslahat Güzarı Habiseh'in yalısı vardı. Danimarka Maslahat Güzarı'nın yalısı çiçek bahçesinin güzelliğiyle meşhurdu. O yüzyılda yalının bu benzersiz bahçesi birçok ziyaretçi tarafından gezilirdi. Sultan 3. Selim'in kız kardeşi Hatice Sultan bir boğaz gezisinde bu Habiseh'in yalısına davet olundu. Sultan yalının tertip ve düzenine olduğu kadar çiçeklerin ve bahçenin düzenine de hayran kaldı. Böyle bir yalı ile bahçeyi yapabilecek sanatkarı bulmak istediğini söyledi. Danimarka Maslahat Güzarı kendisine Mimar Melling'i tavsiye etti. Mimar Melling, boğaz içinde Defterdar Burnu mevkiinde Hatice Sultan'a gayet güzel bir bahçe tanzim etti ve yalısına yeni daireler ilave etti. İmparatorluğa bağlı eyaletlerde yer yer ayaklanacak ihtilallerden önceki senelerde Rum zenginleri, Eflak ve Boğdan beyleri hep Tarabya'da otururlardı. Hatta bu fesatçılardan İpsilanti Bey'in yalısı da sonradan Sultan 3. Selim tarafından Fransız sefirine General Sebastiani'ye hediye edilmişti. Değerli dinleyiciler, Bostancıbaşı defterlerinden bahsettik. Bostancıbaşılar İstanbul Sarayı'nın şehir ve civarında padişahlara mahsus kasır ve bahçelerin, koruların muhafazasına memur bir ocağın en büyük rütbelisidir, başıdır. İstanbul kıyılarının asayişi ve emniyetinden de onlar sorumluydu. Bir nevi sahil güvenlik idi. Bostancıbaşıların bu vazifelerine ilave padişahlar deniz yoluyla bir yere gittikleri zaman mahiyetinde bulunurlardı. Saltanat kayığının dümenini kullanırlardı. Saray Kayıkları Teşkilatı'nın bağlı bulunduğu hamlacı ocağı Bostancıbaşı'nın emrindeydi. Bostancıbaşı defterleri Haliç ve Boğaziçi kıyılarındaki yalıları, evleri, kayıkhaneleri, bahçeleri, kahveleri, bostanları, iskeleleri gösterir. Bu defterlerin başlıkları süslemeli. Çizgiler altınla çizilmiş. İskeleler ve meşhur binalar birbirinden ayırt edilsin diye kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Çok güzel defterlerdir bunlar. Sultan 3. Selim devrine ait bir defter. En eski defter olarak elimizde. Sultan Mahmut devrine ait defterler de var. Daha eskiden tutuluyor muydu? Bilmiyoruz. Sonrası var mı? Onu da bilmiyoruz. Çünkü elde değil. Fakat Bostancıbaşı defterlerinden bazıları yeni yazıyla da neşredilmiş. Çok enteresan bir sosyal hayatı bize göstermektedir. Değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşmayı umuyor ve hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Hatıralar.